Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu, Andrew Mango.
Ayrım 10.
Mustafa Kemal ile arkadaşları hükümetin yönetimi ve politikaları konusunda fark ettikleri eksiklik ve hataları açıklamak için elle yazılmış bir gazete çıkarmaya karar verdiler. Ali Fuat gazetenin ilk 2-3 sayısını henüz Mektebi Harbiye'nin son sınıfında okurlarken çıkardıklarını ama Erkan-ı Harbiye'ye girdikten sonra bu projeye daha fazla eğildiklerini anlatıyor. Aralarında Manastır'dan arkadaşı Ömer Naci ile bir başka yazarlık heveslisi olan İsmail Hakkı gibi kişilerin de bulunduğu grubun lideri Mustafa Kemal idi. Ve gazetedeki yazıların büyük çoğunluğunu kendisinin yazdığını iddia etmiş ve şöyle devam etmişti. O zaman Mekatip müfettişi Zülüflü İsmail Paşa vardı. Bu harekatımızı keşfetmiş, takip ettiriyormuş. Mektebin müdürü Rıza Paşa isminde bir zattı. Bu zat padişah nezdinde İsmail Paşa tarafından tahdih edilmiş, mektepte böyle talebe var, ya farkında olmuyor ya müsamaha ediyor denilmiş. Rıza Paşa mevkiini muhafaza için inkar etmiş. Bir gün gazetenin icap eden yazılarından birini yazmakla meşguldük. Baytar dershanelerinden birine girmiş kapıyı kapamıştık. Kapı arkasında birkaç nöbetçi duruyordu. Rıza Paşa'ya haber vermişler, sınıfı bastı. Yazılar masanın üzerinde ve ön tarafta duruyordu. Görmemezliğe geldi. Ancak dersten başka şeylerle iştigal vesilesiyle tevkifimizi emretti. Çıkarken yalnız izinsizle iktifa olunabilir dedi. Sonra hiçbir ceza tatbikatına lüzum olmadığını söylemiş. Böyle hareket etmesinde kendine atfedilen kusuru meydana çıkarmamak gayretinin dahli olmakla beraber hüsni niyeti de inkar edilemezdi. Erkan-ı Harbiye sınıflarının nihayetine kadar bu işlere devam ettik. Dipnot ASD 3.42. Sultanın adamlarının kopardıkları gürültü yaptıklarından daha fazlaydı. Sultanın pek de sert olmayan otokratik rejiminden yararlanan askeri devrimciler, daha sonraki yıllarda kendi sahip oldukları güce karşı çıkılınca çok daha sert davranacaklardı. Veterinerlerin sınıfında yazı hazırlayan gizli gazetecilerin baskına uğraması üzerine Mustafa Kemal'in arkadaşı Ali Fethi'nin, Okyar, gösterdiği tepkiden hepsinin duygularını anlamak olasıydı. Parmağıyla Yıldız Sarayı'nı işaret eden Ali Fethi, ''Hep oradaki adamın başının altından çıkıyor bunlar. Sarayı başına yıkmadıkça rahat yok. Elime fırsat geçse oraya bomba koyarım.'' demişti. Dipnot Cebesoy sınıf arkadaşım Atatürk 46. Yıldız Sarayı'na bomba filan konmadı ama 21 Temmuz 1905 günü Cuma namazından dönen padişahı, Ermeni devrimci örgütü Taşnak Sutyun bir saatli bombayla öldürmeye kalkıştı. Abdülhamit suikast girişiminden kurtuldu ama yoldan geçen 26 kişi öldü. Suikastı planlayanlara verilen idam hükümleri hapis cezalarına çevrildi. Ali Fethi ise 1909 yılında Selanik'te sultanın güvenlik subayı olarak görevlendirilince ona karşı daha hoşgörülü olmaya başladı. Mustafa Kemal, Ali Fuat ve arkadaşları elbette tüm zamanlarını ders çalışıp darbe planları yaparak geçirmediler. Tatil günlerinde genelde yabancıların uğrak yeri olan bir Alman birahanesine ya da John Paşa adıyla tanınan Ermeni asıllı bir İngiliz'in işlettiği, içinde barı ve lokantası da bulunan bakkal dükkanına gidiyorlardı. Viskiyi ilk kez orada içtiler. Bir akşamüstü tepe başındaki Petit Champ adındaki açık hava kafesinde oturup garsondan limonata bardaklarında viski soda istediler. Harbiye Mektebi'nin müdürü Ali Rıza Paşa'nın masalarına gelmesi onları çok şaşırttı. Müdürün yanında ise sarayın casus şefi olarak bilinen Fehim Paşa ile Albay Gani adında bir muhbir vardı. Yeni gelenler genç subayların içtiklerine ısmarladılar. Ve içkisini çok beğenen Fehim Paşa, Mustafa Kemal ile Ali Fuat'ı kendisiyle birlikte yemek yenirken revü izlenen bir restorana gelmeleri için ısrar edip garsona ''Limonatalar biraz daha sert olsun.'' diyerek sipariş verdi. Saat epey geç olmuştu ve Ali Rıza Paşa oldukça içkili görünen gençlerin okulun nöbetçileriyle aralarında sorun yaşanmaması için bir kağıt verdi. Görevli subay tarafından sorgulanınca Mustafa Kemal ile Ali Fuat ciddi bir ifadeyle geceyi sarayın baş casusuyla geçirmiş olduklarını söylediler. Ali Fuat anılarında muhbirlik görevinde başarılı olduğundan 25 yaşında generalliğe yükseltilen Fehim Paşa'nın bir müzikal komedi artistine benzediğini ve onun 1908'de İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Abdülhamit'i Kanuni Esası'yı yeniden yürürlüğe koyup ikinci meşrutiyeti ilan etmeye zorladığı sırada Bursa'da linç edildiğini anlatıyor. Hoşgörülü ve etkisiz bir despotluk komedisi sonunda bir trajediye dönüşmüştü. Mustafa Kemal'in gitmekten zevk aldığı yerler çoğunlukla Ermeniler ve Rumlar gibi yabancıların işlettiği, örneğin Selanik Limanı yakınındaki Yonyon'un, Baba Ali'deki Stefan'ın ya da Sirkeci Garı yakınındaki Yani'nin yeri gibi mekanlardı. Dipnot Özalp 2. Selanik'te olduğu gibi İstanbul'da da kamuya açık yerlerde gayrimüslimlerle birlikte oluyordu. Ama yine de gençliğinde ya da yetişkinliğinde yakın dostları arasında Halep'te tanıştığı ve Birinci Dünya Savaşı sonunda kısa bir süre İstanbul'daki evinde kaldığı Suriyeli Hristiyan Salih Fansa dışında bir tek gayrimüslim bulunmuyordu. Gerçi Mustafa Kemal Fransızca biliyordu ama Osmanlı topraklarında yaşayan Türklerin dışındaki toplumların dillerinden ancak birkaç sözcük öğrenmişti. Cumhurbaşkanı olduğunda Girit kökenli bir Türk akademisyene, Ahmet Cevat Emre, bir keresinde ''Ta koritsiye, ta kaime napu kimunde namonuaça'' yalnız uyuyan zavallı kızlar adlı herkesin bildiği bir Girit şarkısını söyletmişti. Dipnot Emre 337. Giritli Müslümanlar o tarihte Yunanca konuşurlardı. Ne var ki Mustafa Kemal'in bildiği Yunanca şarkının ilk dizesinden ileri gitmiyordu. Bu işle yadırganacak bir durum değildi. Çünkü Osmanlı Devleti'nin çatısı altındaki çeşitli etnik topluluklar birbirinden ayrı yaşıyordu. Yıllar sonra Atatürk İstanbul'da gençlik maceralarını yaşadığı yerleri ziyaret etmek istemişti. Ama eski kahveler ve lokantalar var olmadığı gibi geçmişte tekrar yaşanamıyordu. En son hayal kırıklığını 1938 yılında İstanbul'da hasta yatağında yaşamıştı. Ali Fuat kendisini ziyaret edince, Mektebi Harbiye'nin 3. sınıfındayken Sultan Abdülaziz'in Alemdağ'daki ahşap köşküne gittikleri günü anımsamıştı. Ali Fuat'ın babası İsmail Fazıl Paşa'nın atlarına binmiş ve Emir Eren'in hazırlayıp çoğunu kendi yediği piknik yemeğiyle karınlarını doyurmuşlardı. Doğa her zaman için Atatürk'e çekici gelmişti ve tarlaların ortasındaki köşke yapılan kır gezisinin anısı belleğinde mutluluğun simgesi olarak yer etmişti. Savarona adlı yatında Ali Fuat'la konuşurken birlikte aynı yere tekrar gitmek için söz vermesini istemişti. Sonra hastalığı ilerlemiş ve son kez Ali Fuat'ı Dolmabahçe Sarayı'nda gördüğünde ''Hatırıma ne geldi biliyor musun? Savarona'da da söylemiştim. Alem Dağı'ndaki köşk. Doktorlara da söyledim, kabul ettiler. Ankara'ya dönmeden önce orada bir müddet kalmak istiyorum. Şimdi hazırlık yapılıyor.'' demişti. Ali Fuat içinde tuhaf bir his vardı. Ancak Alem Dağı'ndaki Sultan Köşkü'nde istirahat ederse iyileşeceği kanısındaydı diyecekti. Dipnot Sınıf Arkadaşım Atatürk 52-7. 1904 aralığında Mustafa Kemal Erkan-ı Harbiye'deki 3 yıllık öğrenimini bitirdi. 43 kişilik sınıftan başarılı olan 13 aday arasında 3 yıllık çalışmalarının toplamına dayanılarak 5. olarak mezun oldu. 2 yıl önce gelecekteki rakibi Enver, 3. sınıfın birincisi ve okul ikincisi olarak mezun olmuştu. 13 kişi kurmay yüzbaşı rütbesi alırken geri kalanlar mümtaz yüzbaşı rütbesiyle yetinecekti. Mustafa Kemal'in arkadaşı Arif de 2. gruptaydı ama birkaç yıl sonra kurmay subaylık sınavını verecekti. Mezun olan yeni kurmay subaylar kıta stajı için çeşitli bölgelere dağıtıldılar. İçlerinden bazıları önceleri başarısız olan Arif de dahil olmak üzere daha ileri eğitim için Almanya'ya gönderildi. Mustafa Kemal Balkanlardaki 2 Osmanlı ordusundan birinde görev almayı istiyordu. Edirne'deki 2. Ordu karargahına ya da Selanik yakınındaki 3. Ordu'ya atandığı takdirde hem doğduğu şehre yakın olabilecek hem de kendini politik faaliyetlerin içinde bulacaktı. Enver ise padişahın yeğeni ve saltanatın yıkılmasından sonra son Osmanlı halifesi olan Abdülmecid ile birlikte gizli planlar yaptığı iddiasıyla tutuklanıp Yıldız Sarayı'nda sorgulanmasına karşın 3. Ordu'ya atanmıştı. Dipnot, Enver'in Abdülhamit'in Avusturyalı Almanca öğretmeni ve Neue Freie Presse adlı Viyana gazetesinden bir muhabir ile görüşmesinden sonra kuşkular ortaya çıkıyor. Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa, 1-191-5. Mustafa Kemal bu kadar şanslı değildi ve Makedonya ya da Trakya'da bir göreve getirilmemesi devrimci subaylar arasında baştan geri bir duruma düşmesine yol açmıştı. Bu durum kendi mesleğinin ve Osmanlı Devleti'nin geleceği açısından önemli ama hem yararlı hem zararlı sonuçlara yol açacaktı. 1908 yılında İttihat ve Terakki'nin yaptığı darbede askeri devrimci liderlerin arasında yer almıyordu. Ama ilk grup başarısız olup hem kendilerini hem de Osmanlı Devleti'ni yok edince Mustafa Kemal ile arkadaşlarına kendilerini gösterme fırsatı çıktı ve onlar da bundan yararlandılar. Yetkililer açısından Mustafa Kemal'in durumu Enver'den daha ciddiydi. Daha sonraları Mustafa Kemal yaşamının yönünü değiştirecek olan olayı şöyle anlatacaktı. Yüzbaşı olarak mektepten çıktıktan sonra İstanbul'da geçireceğimiz müddet zarfında bu işlerle daha iyi iştigal, yani uğraşmak için bir arkadaş namına bir apartman tuttuk. Ara sıra orada toplanıyorduk. Bu hareketlerimizin hepsi takip olunuyor ve biliniyordu. Bu sırada Fethi Bey namında eski arkadaşlardan zabit iken askerlikten tar dolunmuş bir zat karşımıza çıktı. Kendisinin sefaleti halinden muavenete, yani yardıma muhtaç olduğundan, yatacak yeri bulunmadığından bahisle bize iltica etti. Biz de bu zatı malik olduğumuz apartmanda yatırmaya ve muavenet etmeye karar verdik. 2 gün sonra kendisinin talebi üzerine bir yerde mülaki olacaktık. Gittiğim zaman yanında mabeyne mensup bir de yaver gördüm. Apartmanda yatan İsmail Hakkı namında bir zat vardı, derhal götürmüşler. Bir gün sonra da bizi tevkif ettiler. Fethi Bey meğer İsmail Paşa'nın hafiyesiymiş. Bir müddet münferit surette, yani tek başıma hapis kaldım. Sonra mabeyne götürdüler. İstihbab edildim, yani sorgulandım. İsmail Paşa başkatip, bir de sakallı bir adam Mehmet Paşa hazır bulunuyordu. İstihbab'dan anladık ki gazete çıkardığımızdan, teşkilat yaptığımızdan, apartmanda çalıştığımızdan, hulasa bütün bu işlerden dolayı maznun, yani sanık bulunuyorduk. Daha evvelki arkadaşlar itiraflarda bulunmuşlar. Birkaç ay böyle mevkuf tutulduktan sonra bıraktılar. Birkaç gün sonra Erkan-ı Harbiye Dairesi'ne tekmil Erkan-ı Harp arkadaşları çağırdılar. Mütesaviyen Edirne ve Selanik'te, yani o zamanki 2. ve 3. ordulara gönderilmemiz mukarrerdi. Yani kararlaştırılmıştı. Kura çekileceğini fakat beynimizde, yani aramızda anlaşırsak kuraya lüzum kalmayacağını söylediler. Ben arkadaşlara işaret ettim, biraz konuştuk. Fil hakika ufak bir anlaşma neticesinde 2. ve 3. ordulara gidecekleri ayırdık. Bu tarzı hareketi aramızda teşkilat bulunduğuna delil diye telakki ettiler. Beni Suriye'ye nefy ettiler. Şam'da bir süvari kıtasına staj yapmaya memur olunmuştum. O sıralarda Dürzülerle bir takım meseleler vardı. Dürzüler üzerine kıta at sevk olunuyordu. Ben de bu meyanda gittim. 4 ay orada kaldım. Dipnot ASD 3 42-3. Mustafa Kemal'den bir gün önce gözaltına alınan Ali Fuat daha fazla ayrıntı veriyor. Tutuklanan subaylar Mektebi Harbiye'deki subay odalarında kalmışlar ve birbirleriyle iletişim kurabilmişler. Ali Fuat 20 gün tutuklu kalırken grubun lideri olarak tanımladığı Mustafa Kemal bir hafta ya da 10 gün daha fazla kalmış. Kara Kuvvetleri Komutanı Serasker Rıza Paşa genç subayları Balkanlara göndermek için çok çabalamış ama saray bunu kesinlikle kabul etmemiş. Yine de genç subaylar kolay kurtulmuşlar. Ne de olsa ordudan atılmamışlar ya da korktukları gibi Trablusgarp'ın güneyindeki çölde Fizan Vağası'na gönderilmemişlerdi. Ayrıca Ali Fuat'ın babası İsmail Fazıl Paşa bir an önce Suriye'den Balkanlara gönderilmeleri için Genelkurmay Başkanlığındaki etkisini kullanmaya söz vermişti. Üstelik Şam'daki 5. Ordu'nun komutanı olan Mareşal Hakkı Paşa'yı dürüst ve vicdanlı bir subay olarak tanıyordu. Yani askeri devrimciler ordunun içindeki akrabalık, dostluk ve hamilik ağına güvenebileceklerdi. Saraya gelince kargaşa ve tehditlerin ardından uzlaşma girişimleri yapıldı. Devrimciler gizli işlerini daha da dramatik bir düzeye getirdiler. Ama saray olan bitenleri biliyordu ve muhaliflerini önce korkutmak sonra da kendi tarafına çekmek istiyordu. Hem yetkililer hem de devrimciler dış ortamın değişmekte olduğunun farkına vardılar. 1904-5 yıllarında yaşanan savaşta Japonların Rusları yenmesi, tahsilli Müslüman Türkler tarafından Asya'nın Avrupalı düşmanlara karşı kazandığı bir zafer olarak alkışlandı. Ve ardından 1905 yılında ilk Rus devrimi gerçekleşti. Bu olay 1906 yılında İran'daki kaynamayı yüreklendirerek ilk anayasal hükümetin kısa süreli de olsa denenmesini sağladı. Sansürsüz yabancı gazetelere İstanbul'da ulaşmak kolaydı. Mustafa Kemal'in Le Matin ve Le Petit Parisien gazetelerini okuduğu söylenir. Dipnot Chapolio 34. Türkiye'de aynen şimdi olduğu gibi değişim denince akla yine yabancı örnekler geliyordu. Mustafa Kemal ile Ali Fuat'ın 5. Ordu'ya atanmaları 11 Ocak 1905 günü resmen ilan edildi. İki arkadaş İstanbul'daki son günlerini Ali Fuat'ın ailesinin Kuzguncuk'taki yalısında viski içerek geçirdiler. Sonra Beyrut'a gitmek üzere bir Avusturya gemisine bindiler.
Ayrım sonu.